adımız yemek için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Geçmiş bayramımızı bir kez daha kutlayarak başlıyoruz bugün programımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, güzellik uzmanı ya da estetisyen olmak ister misiniz? Peki, bunlara ek olarak diksiyon ve mesleki İngilizce dersleri almak ister misiniz? Ankara'da tüm bunları bulabileceğiniz bir merkez BDA Akademi. Biz de BDA Akademi'nin kurucusu ve yöneticisi Yeşim Büyükatay'ı stüdyomuzda ağırlayacağız. Ve yaptığı çalışmalar üzerine güzel bir söyleşi yapacağız kendisiyle. Hemen sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte olacak. Koruyucu aile kavramını konuşacağız. Koruyucu aile olmanın kanuni şartları üzerine değerlendirmeleri alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Hepsi sanki bir rüya.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. BDA Akademi kurucu ve yöneticisi Yeşim Büyükata bizlerle birlikte. Sayın Büyükata, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sizin merhabalar.
Şimdi BDA Akademi diye ben baş harflerini söyledim ama onun bir açılımı vardır diye tahmin ediyorum.
Onu şöyle yola çıktık. Bizim aynı zamanda Beauty Design Güzellik Merkezimiz var. Dolayısıyla Beauty Design Akademi olarak yine aynı isim altında aldık. Ama insanların aklında da kalsın diye birazcık böyle BDA diye.
Evet, ben bile merak ettim istedi. Acaba ne var içinde?
O yüzden böyle biraz merak da uyandırsın dedik.
Beauty Design Güzellik Tasarım Merkezi anladığım kadarıyla. Şimdi zaten programı açarken dinleyicilerimize dedim ki güzellik uzmanı olmak ister misiniz? Ya da estetisyen olmak ister misiniz? Evet. Ve hatta bunlara bağlı olarak diksiyon ve mesleki İngilizce dersleri. Evet. Hepsi bir arada.
Hepsi
biraz
bir arada.
Bize akademiyi anlatın, neler yapıyorsunuz? Tabii. Aslında akademiden de önce sizi biraz dinleyicilerimize tanıtalım.
Tabii ki.
Sonrasında akademiye geçelim. Siz bu yola nasıl baş koydunuz? Çünkü bildiğim kadarıyla aslında eğitimcisiniz.
Evet.
İşin farklı bir alanına yönelmişsiniz. Lütfen
çok
biraz
doğru.
Sizi tanıtalım.
Şimdi aslında şöyle oldu Sezen Hanım. Ben Hacettepe mezunu, eğitim bilimleri fakültesinden mezun, eğitim uzmanıyım. Fakat hani kendi branşımla ilgili değil, böyle hep iletişime, bir de bu sektöre de çok meraklıydım oldum olası. Sonra hani böyle farklı sektörlerde satış müdürü, yöneticilik yaptıktan sonra teklif geldi. Çalıştığım yerde ithalatçı bir firmaydı ve güzellik merkezleri vardı. Onlar İstanbul'da olduğu için orada yetkili birini istediler. Orada aslında o kadar güzel oldu ki yani bana bir fırsat verildi. Çünkü hem hocalarla birlikte çalıştık, hem bu işi pratik olarak, yani hem müşterileri, güzellik merkezi nasıl işletilir onu öğrendim. Arka planında kozmetik ürünler, onların eğitimleri, cihaz eğitimleri, fuar, yoğun bir eğitime tanık
oldum. Bayağı bir mutfağını, işin arka planını öğrenmişsiniz.
Yani şöyle söyleyeyim, belki 2 sene, 10 senelik hani tecrübeye bedel oldu bana. Yani çok keyifli aslında çalıştım. Daha sonra yine teklif geldi. Ortak hani güzellik merkezi olalım. Sonra şu anda tekim. Hani böyle bir şey oldu. Tesadüfe çok inanmam ama belki çok istediğim için böyle bir tesadüfle başladık.
Tesadüfler aslında sanıyorum insanların o içsel duygularını bir şekilde ortaya çıkaran anlık şeyler. Yani hani tesadüf sanıyoruz biz ama bence
tevafuk.
Bence biz onu kendimiz bir şekilde o yola girmeyi arzu ediyoruz.
Doğru.
Bir şey vesile oluyor ve bir şekilde kendimizi o yolun içinde buluyoruz. Zaten hani sevgili dinleyicilerimiz Sayın Büyükata'yı stüdyomuzda ağırladık. Çok hoş, çok güzel bir hanımefendi. Çok,
çok
şık bir
hanımefendi.
Ederim. Stüdyoya girer girmez dedim ki kendisine, demek ki dedim güzellik uzmanları böyle oluyor.
Ay, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Siz de o güzelliği size gelen, size danışanlarınıza mutlaka vermeye çalışıyorsunuz.
Evet.
Peki akademi sonrasında nasıl ortaya çıktı? Güzellik merkezi açıldı ama bu akademi anladığım kadarıyla biraz daha kapsamlı.
Tabii aslında şöyle oldu. 15 senedir güzellik sektöründeyim. Yani güzellik salonu, merkez, işletmeciliği yapıyorum. Dolayısıyla şöyle bir fikir nereden çıktı derseniz, şimdi bizde sektörde eleman değişikliği çok oluyor maalesef Sezin Hanım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, iş ahlakı çok yok. Yani bugün çalışıyorsunuz, yarın mesaj atıp gelmiyorum diyebiliyor. Ya da çok eksiklik var, çok iyi bir uzman ama hani göz kremi, işte eye krem diyecek, eye krem. Şimdi İngilizce'deki telaffuzlar maalesef, tabii ki İngilizce'de bazı kelimeler dilimize girmiş durumda. Yine kendimiz göz kremi diyoruz ama yeri geldiğinde İngilizce'yi de kullanmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla diksiyon bozuk olabiliyor. Yani maalesef sektör çok güzel. Ama bazen özellikle bazı mesela manikür pedikür yapan arkadaşlarımız kendi işini çok beğenmeyebiliyor. Ama bana göre çok kutsal bir iş. Yani bu iş.
İnsanla o yüzden, uğraşıyorsunuz.
İnsanla uğraşıyoruz.
Olsun, her alanda.
Dolayısıyla aslında bir nevi psikoloğuz biz. İnanın. Hani onlar o kapıdan girip çok farklı gözlerindeki ışıltıyla çıkıyor ya. Yani maneviyat yönünde de doyum sağlıyor aslında. Yani bu işinizi ne kadar çok sevdiğinizle alakalı. Çok mutlu oluyoruz. Çünkü bizim orası terapi yeri. Müzik, geliyorsunuz, anlıyorsunuz üyenizin ruh halini. Orada çok başka bir ambiyans oluyor. Dolayısıyla da bu mesleği ilk önce sevmeyi öğretmek lazım. Sonra çok ciddi şekilde eleman sıkıntısı yaşadım. Yani ya geliyor diksiyon yok, ya İngilizce kabin ürünü. Şöyle bir problem var sektörde. Mesela bizim ürünlerle hizmet verdiğimiz, bakım yaptığımız firmalar bugün Sezin Hanım benimle çalışıyor. Sezer Hanım ayrılıyor, yeni uzman o ürünleri bilmiyor. Tekrar eğitim veriyor. Yani o kadar çok emek boşa gidiyor ki. Dolayısıyla ben de eğitimci olduğum için ben okul açacağım dedim. Ve ben 3 senedir yani bütün web sayfalarını inceledim, bütün okulların. Ve ben kafamda sadece şu değildir. Yani sertifikada güzellik uzmanlığı vermiyorum orada. Bir iş yerinde arkadaşlarıyla nasıl çalışması gerekir? Kapıdan girişte müşteri nasıl karşılanır? İş ahlakı nasıl olmalıdır? Sonra bakıyorum diksiyon çoğunlukla bozuk. Hiçbir kursta bir diksiyon olarak geçer ama ayrı hoca yok. Bakın bunu iddia ediyorum. Hiçbir kursta diksiyon hocası ayrı değildir. Ben bütün sektörün eksikliklerini çıkarıp çok artı değerler kattığımı düşünüyorum. Dolayısıyla dedim ki bu benim işim. Ve ölçme değerlendirme uzmanıyım. Ölçmediğiniz, kontrol etmediğiniz hiçbir şey başarılı olmaz Sezin Hanım. O yüzden ben de ya öğrenir öğrenci ya öğrenir. Yani şöyledir, maalesef şundan çok rahatsızım. İşte 3 lira gitmeden kurs ücreti alabiliyorsunuz. Bu kötü bir şey. Bizde uygulama önemlidir. Geliyor size uzman, eleman alacağım mesela. Sertifika var, uygulama yok. Konuşma yok.
Sırf o belgeyi almak için geldiğini anlıyorsunuz.
Aynen. O yüzden ben belge vermiyorum, meslek sahibi yapıyorum. Yani en büyük de idealistim zaten bizim artımız şu. Biz okul olarak teorik kısmını değil, okul ve güzellik merkezi bir arada. Hı hı. Benim öğrencilerim orada iyi bir uzman yapmayı planlıyorum. Dolayısıyla gördüğüm eksiklik ilk nedir? Diksiyon hocam ayrı. Ve Türkiye genelinde hiçbir kursta mesleki İngilizce yoktur. Mesela bunun konuda da bilgi vermek istiyorum ben Sezin Hanım. Yani neden? Meslek İngilizce. Hani dediğinizde insanlar ilk önce aklına gelmeyi bilmiyor. Şudur. Ürünlerin üzerine geliyor. Diyor ki Yeşim Hanım bu nedir? Kabin ürünü dediğimiz. Mesela ben size cilt bakımında peeling yapacağım. Üzerindeki hani dry skin ya da eye krem yani gözü bile İngilizcesini bilmiyor. Dolayısıyla ben bu mesleki İngilizceyi, biz bununla oturduk, İngilizce hocamızla saatlerimizi harcadık. Yani çok uzun süredir. Bütün kullanılan kelimeleri çıkardık. Dolayısıyla bunu öğrendiğinde benim uzmanım şöyle olacak. Diksiyonu düzgün, presentable, iş ahlakını bilen. Sezin oraya gitti. Dedi ki ürünlerin bu firmayı çağırayım. Sezin Hanım gerek yok. Broşür. Ben oradaki satış arkadaşımla birkaç saat görüştükten sonra olayı çözerim. Böyle olacak benim uzmanım. Ve ben onlara saatle İngilizce randevu almayı ve kendi işlerini anlatabilmeyi, o saatte hani benim yeteneğim yok diyen bile İngilizceyi öğrenecek. Ben burada İngilizceyi değil, kendi branşımızı öğreteceğim, evet, için çok rahat öğrenmeme şansları yok. Dolayısıyla bunun şöyle bir katkısı var. Bütün salon sahipleri çok rahatlayacak. Artık kozmetik firmalarda sürekli o iş gücü kaybını, sürekli eğitim verme işlemini geçecek. Hı hı. Dolayısıyla da kimi tercih edecekler? BDA Akademi diyorum. Evet. Ve bunun sonrasında bir de yine Ankara'da biz şöyle bir ilkimiz var. Biz aynı zamanda güzellik uzmanlı arkadaşlarımız yurt dışlarına gidiyorlar. Yeşim Hanım benim sertifikam var ama tanınmıyor. Hani ben bu kadar emek verdim ne yapabilirim diyor. Bizim bir Europass Card sistemimiz var. Sezin Hanım bana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı güzellik uzmanlığı sertifikasını aldı. Daha sonra dedi ki profesyonel makyaj istiyorum. Diğerleri bütün sertifikalarını MEP'e bağlı olan ya da özel bütün sertifikaları biz oraya yüklediğimizde yurt dışında dünyanın %60 ülkesinde Almanya'ya gitti. Kare kodunu okutuyor ve uluslararası diploması tanınıyor.
Üniversitelerde bile evet, bu kadar 160 ülkede tanınan bir diploma sahibi olunamazken o Europass, evet, ismini verdiğiniz kartla sistem, evet, bu güzellik uzmanlığı eğitimi almış olduğunu belgelemesi gerçekten çok çok önemli.
Evet, çok güzel. Yani bir de şöyle bir şey de oldu. Şimdi bir de bizim müfredat değişti. Şöyle, önceden hani bir an önce iş yeri açmak istiyorlar. Bunun için de ustalık belgesi gerekiyor. Mesela önceden hani biz bitirdiğimizde çıraklık, kalfalık ve belli bir sene sizin bu sektörde çalışıp ondan sonra ustalık belgesine hak kazanıyorsunuz ve 5 sene oluyordu. Şu an 826 saatlik biz eğitim programı veriyoruz. Bu en üst seviye, 4. seviye.
826 saat kaç aydı?
3 ay, 3 ay full geldiklerinde biz de
tüm bu günü gelecekler.
Mesela sabahtan gelip akşam 5'e kadar tüm gün geldi, 3 ayda veriyoruz. Fakat ben bunun programını birazcık farklı değiştiriyorum. Çünkü orada pratik staj yapmaları gerekiyor. Bütün arkadaşım hafta sonu ya da hafta içi şeklinde onu ders saatlerine ayarlıyoruz ve pratik yapıyorlar. Yani benim resepsiyonda, el ayak bölümünde, makyaj bölümünde, lazer bölümünde ayrı ayrı staj imkanı da sağlıyorum.
Gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Evet. Şimdi yurt dışında bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz için aslında önemli bir iş imkanı da sağlıyorsunuz siz bu anlamda.
Tabii, çünkü iş yeri açabilir yurt dışında. Ustalık belgesi ve bu sertifika.
O konuyu biraz detaylandıralım. Örneğin Almanya'dan örnek verdiniz. Evet. Almanya'da bir dinleyicimiz güzellik uzmanı olmak istiyor. Evet. Size başvurmak istiyor ama tabii yurt dışında yaşıyor. Evet. Türkiye'ye çok fazla gelip gidemiyor veya belki çok kısıtlı bir zamanda. Evet. Ona sertifikasını nasıl kazandırabiliriz?
Şimdi onunla ilgili de şöyle bir proje yaptık. Zaman ayıranlar oluyor. Olmayanlar için de yine biz ilk defa online eğitim sistemi veriyoruz. Bu da yine bizim ilklerimiz. O yüzden çok mutluyum. Hani ilkleri yaptığımız için. O yüzden yurt dışından gelecek arkadaşlara online eğitim veriyoruz. Teorik kısmını. Buradaki eğitimimize birebir aynısıdır. Daha sonra diyoruz ki sınav için buraya alıyoruz biz onları. Sınava girdiklerinde yani bize o teorik kısmını ayıracak zamanlarını staj. Çünkü benim için uygulama ve biliyor olması çok önemli. Evet. O yüzden o teorik kısmı yerine bana ayıracakları zamanı uygulamaya ayırmak istiyorum. Ben de
yani örneğin 3 aylık bir programa dahil olacaklar ama bilmiyorum süresini şimdi ben hani misal vermek için söylüyorum. 1,5 ayını online olarak internet üzerinden alacak. Evet. Geri kalan 1,5 ayını da Türkiye'ye gelip Türkiye'de bizzat
sizin elinizde aslında şöyle online'da aslında 3 ay zaman şöyle oluyor. Yani normalde 3 ay teorik kısmı sürüyor. Ama biz ne yapıyoruz? Ondan sonra uygulamaya geçiyoruz. Aslında 3 ayın içerisinde uygulama da var. Hı-hı. Yani şöyledir. Aslında 3 aylık mesela o sertifika programı şudur. 826 saatin içinde uygulama da vardır. Normalde teorikler %30, %40, %60 uygulamadır. Hı-hı. Dolayısıyla hani biz dediğiniz gibi evet nedir 1,5 ayda teorik kısmını tamamlayabilir. Geriye kalan kısmında şöyledir. Kişinin zamanı varsa ben diyorum kendisi bir sene bile ayırın. Yani eğer iş yeri sahibi olmak istiyorum.
Ve bu işi ciddiye alıyorsam güzel bir diyorum, mekan oluşturmak istiyorsam.
Aynen ve şunu öneriyorum. Lütfen özellikle hani sizin kanalınıza da bunu iletmek istiyorum. Şimdi bizim ustalık belgesine denk demiştik. İş yeri açabilir. Hı hı. Ama şunu diyorum 20 yaşında. Ustalık belgesini aldı ve kendi iş yerini açtı. Lütfen diyorum başka yerde deneyimleyin. Girin bir salona. Bir sene çalışın, iki sene çalışın.
Usta olsanız bile o çıraklık eğitimi anlamında sahada bir kendinizi gösterin.
Sahada tabii. Çünkü iyi bir uzmanın biraz zamanla. Çünkü ne kadar çok cilt görürseniz birazcık orada gerçekten tecrübe çok önemli. Yani sabahtan akşam bir 10 tane cilt bakımı, hani bir dermapen ya da işte çatlak tedavisi yaptığınızda ne kadar tecrübe yaparsanız cildi daha iyi tanıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla daha iyi sonuçlar çıkıyor. O yüzden de kendi iş yerinizde kötü deneyimlemeyi yapmayın. Çünkü başka yere bakın, orada uyumu öğrenin, eleman nasıl çalıştırıyor. İlk önce bir eleman olarak çalışmak lazım. Çünkü iyi bir uzman olabilirsiniz ama iyi bir işletmeci olmak çok başka bir şey.
Evet.
Genç yaşta da öyle bir kötü bir deneyim olduğunda ileriki yaşlarda bir daha cesaret edemeyebilir. O yüzden hemen iş yeri açmayın diyorum. Ve güzel tarafı şu an firmalarım bittiğinde mesela bir firma bir işim ne olur? Şu an 15 tane ihtiyacım var diyor. Yani şehir dışından mesela anlaştım ben bazı kursiyerlerimizle. Kalacak yeri var dedi. Tamam kızınız dedim kalsın 3 ay. Onların burada işini de hazırlıyorum kurs bittikten sonra. Hem staj yapıp daha sonra uzman olarak işe onları yerleştirdikten sonra paralarını da kazanabilecekler.
Ne kadar güzel.
Tabii yani onların şu an çoğu kursiyerin işi de hazır.
Şu an hali hazırda öğrenciler ama işleri bekliyor.
Hazır. Aynen. Onun için de ama refer etmem için onlara düşüyor. İyi bir uzman olmaları gerekiyor. Ben idealistim ama karşı tarafında ne kadar alacağıyla birazcık alakalı. Hı hı. Bir de Sezen Hanım şunu çok vurgulamak istiyorum. Bu da bizim bir farkımız. Genelde şunu çok üzülüyorum. Mesela bir kursta hangi bakımlar, eğitim sertifikaları vardır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ustalık işte sertifikası veriyoruz. Profesyonel makyaj, kalıcı makyaj, protez, tırnak, el ayak bakımı, diyot lazer dedik. Şimdi maalesef kursların yaptığı ticarete dönmesi rahatsız ediyor beni. Atıyorum hepsi diyor ki 20 lira. İndirim yaptık 10 liraya 8 programı veriyoruz. Yanlış. Sezin Hanım bana geldi kursiyer olarak.
Yan firma 8 lira yapıyor. Siz niye 20 liraya yapıyorsunuz?
Yani aslında hem öyle oluyor ama fiyattan daha çok şu çok yanlış. Şimdi siz bilmiyorsunuz neyi iyi yaptığınızı. Tamamen benim yönlendirmeme kalıyorsunuz. Ben şunu diyorum. İlk önce diyorum. Sezin Hanım bir güzellik uzmanlığı sertifikasını alın. Onu almadan diyot lazer alamıyorsunuz. Bunu aldınız ve diyot lazer alın. Daha sonra eğitim sırasında ben kişisel envanterler yapıyorum. Yani size daha önceden ölçmeci olduğum için benim elimde çeşitli testlerim var. Sezin Hanım'ı bir kere tanıyorum. Her öğrencimin vizajına göre de eğitim veriyorum. Dolayısıyla Sezin Hanım bana diyor ki İş oğlum ben protest tırnağı çok seviyorum. Hayır diyorum Sezin Hanım.
Sevgi.
Siz, evet sizin mesela orada neye ihtiyacınız var? Cilt bakımında çok iyisiniz diyorum. Onun için bütün sertifikaları vermiyorum. İlk önce temel sertifikayı verip hani bu doktorlar pratisyen hekim olur daha sonra jinekolog falan diğer branşlaşma
evet,
olur
evet,
ya
evet.
Ben ondan sonra yönlendirme yapıyorum. El ayak bakımında iyisin diyorum. Medikal el ayak bakımı protez bununla ilerle. Ama diyorum hepsini yenebilecek cilt bakımında lazeri.
Ama onda uzmanlaş.
Alanında bunda uzmanlaş. Dolayısıyla şimdi ben öbür sertifikaların hepsini verdiğimde bu çocukları maddi anlamda hani gereksiz yere vermenin anlamı yok. İhtiyacı olanı, hani şey gibi oluyor, bütün sertifikaları almış oluyorum. Gerek yok. Onları uygulamayı bilmedikten sonra 20 tane sertifikanız olsun. Havada kalıyor. O yüzden biz temel eğitimleri verdikten sonra branşlaşmayı kurs yerlerimizin tamamen yeteneklerine göre bizim yönlendirilmemize bağlı yapıyoruz.
Bu çok
bunu
önemli.
Böyle yapan bir kurs da yok.
Evet, bu
da bir
bu çok önemli gerçekten.
Evet.
Örneğin spor branşı gibi
evet.
Hangi alana yeteneğiniz varsa veya müzik branşı gibi hangi alana yeteneğiniz varsa o alanda uzmanlaştığınızda aslında siz de kendinizi bir iş yeri açtığınızda daha iyi tanımlayabilir ve insanların
evet.
Sizi daha iyi tanımalarını sağlamış oluyorsunuz.
Evet.
Şu da çok önemli bence. Dediniz ya hasta doktor ilişkisi gibi
evet.
Bizim hastalarla daha doğrusu müşterilerle olan
evet.
ilişkimiz yalnızca onların bedensel olarak sağlığını kavuşmasını
evet.
veya bakım anlamında düzelmesini sağlamıyor. Aynı zamanda da ruhsal olarak onları bir
tabii.
şekilde terapi uyguluyorsunuz.
Tabii. Şimdi şöyle bir şey.
O çünkü biz kadınlar severiz öyle karşılıklı sohbet etmeyi değil mi?
Tabii. Çok keyifli. Yani çünkü o kişinin en özel yani teline dokunuyorsunuz.
Evet.
Cildine dokunuyorsunuz. O yüzden de buraya da kalbine de ruhuna da dokunmanız gerekiyor. Ve şöyle bir şey hani kişinin bunu illa hani mekanik ya da maddi bir şekilde algılamasına gerek yok. Sizin o ellerinizle konuşmanızda samimiyetiniz o kadar güzel algılıyor ki insanlar.
Ve çünkü yine herkes... size gelmek istiyor. Çünkü o sıcaklığı yakaladığı
tabii.
zaman.
Ben o yüzden hep çalışanlarıma söylerim. Niye sizce bizi tercih ediyor? Her yerde lazer, her yerde cilt bakımı var. Bunu bir düşünün. Her şeyden önce güler yüzlü olmanız gerekiyor. Yani kapıdan girdiğiniz an bütün problemleri atıyorsunuz. Çünkü burada kimse sizin derdinizi dinlemeye gelmiyor. Biz onlara burada yardım için varız. Dolayısıyla gerçekten aslında çok kutsal bir iş bizim yaptığımız. Hani sadece bir bakım değil, ruha da bakım yapıyoruz bence. Hani çok güzel mesela benim şey çok hoşuma gitti. Hani geldiklerinde genç kızlarımız oluyor. Mesela anneleri kızıyor, makyajla yatıyor diyor. Örnek vermek istiyorum. Mesela bir tane kızımız vardı, arkadaşımın kızı. İşte çok tedaviye gitmiş falan ama ona çok güzel akne tedavisini yaptık. Dilek Hanım arada, Yeşim sen bu kıza ne yaptın? Ne oldu Dilek? Ya diyor ki gece 3'te Ayça kalktı. Elini yüzünü yıkıyor. Çünkü cilt bakımı yaparken diyorum ki sen akşam makyajını mı yattın? Yatamazsın. Ben sana bakım yapıyorum. Emek veriyorum. Gece 3'te anne ne yapıyorsun demiş. Yüzümü yıkıyorum yoksa işim abla çok kızar. Hemen alıyor makyajını.
O disiplini alıyor.
Tabii yani ben onu üyelerime de vermeye çalışıyorum. Yani bizim işimiz sadece orada hani bakımını yap. O değil. Yani kişilere danışmanlık yapmak bizim görevimiz. Yani yaptığımız işi anlatmalıyız. Evdeki prosedürü, ödevleri nelerdir? Bana gelsin ya da gelmesin. Doğruyu biz öğretmek zorundayız. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Gençleri yönlendiriyoruz. Anne babalarını dinlemiyorlar. Yani benim çocuğum da beni dinlemiyor. Ama başka yerden, kanaldan
bir eğitici ona bu talimatları verdiğinde onu
evet.
yapması gerektiğini hissediyor. Çünkü bu ciddi bir iş. Bu disiplin
evet.
gerektiren bir iş.
Aynen.
Diyorsunuz.
Evet. Yani.
Yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz.
Evet.
Son olarak yine ben yurt dışındaki vatandaşlarımızın sertifika eğitimiyle
evet.
ilgili birkaç cümle söylemenizi rica edeceğim. Bu Europass'i
evet.
tekrar hatırlatalım.
Evet.
Size bir şekilde ulaşacaklar, başvuracaklar.
Tabii.
Ve
evet.
Sonrasında o prosedür nasıl işleyecek?
Yani bize geldiklerinde şöyle, iki farklı biz kayıt alıyoruz. Bazı arkadaşlarımız diyor ki İşim Hanım biz hani farklı yerden işte Fransa'dan, Bulgaristan'dan bizim mezunlarımız oldu. Ben buna zaman ayırdım. Bir sene oradayım. Size emanetim diyorlar. Onları o programa ayarlıyoruz. Ve eğitim sonlarında mutlaka Europass kart sistemini veriyoruz. Bütün sertifikalarını oraya yüklüyoruz. Yurt dışında gittiklerine bu konuda çok güzel bir şey teşekkür ediyorum hatırlattığınız için bir şey hatırlatmak istiyorum. Yükleme yapıyoruz. Yurt dışında diplomaları tanınıyor. Ya da diyor ki İşim Hanım hani ben şu kadar kadar zaman ayırabilirim? Hemen online eğitimle teorik kısmını veriyoruz. Hı hı. Ayrı bildikleri zamanda da uygulamalarını verip eğitimlerini tamamlıyoruz. Ve şöyle bir şey, şu an anlaşma tam yapmadık, görüşmedeyiz biz. Yurt dışındaki güzellik salonu merkezlerle anlaşıp buradan giden arkadaşlarımızın yurt dışında staj ve iş imkanı.
Harika.
Şu an onlarla ilgili bağlantılarımız var. Çünkü buradan giden çocuklarımız eğer hiç tecrübesi yoksa orada onlara staj imkanı sağlayacağız. Hı hı.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu gerçekten bence çok çok güzel bir çalışma olmuş. Sizin ve çalışma arkadaşlarınızın hepsini ayrı ayrı kutluyorum ama tabii başta sizi.
Çok teşekkür
eğitimci
ediyorum.
Eğitimci olmanın sanıyorum böyle bir özelliği ve böyle bir güzelliği ve farkı var. Bu farkı çok da güzel. Yaptığınız işe sonsuz derecede yansıttığınızı da görebiliyoruz. Evet. Emeğinize sağlık.
Çok
kolaylıklar
sağ olun.
Diliyoruz. Evet. Size de BDA Akademi yazarak internet üzerinden ulaşabilirler.
Tabii ulaşabiliriz. Bu arada hemen çok vakit almadan bir de kitabımız da var kendimize.
Buyurun.
Özel. BDA Akademi Almanya'dan hem çok özel çevirisini yaptık. Eğitim kitapçığımız. Bunun Türkçe, Almanca ve İngilizce versiyonunda olacak ama yani hiç olmayan eğitim bir kitapçığımız olacak. Hemen bir dipnot düşün dedim. Fazla vaktiniz almayayım. Çok keyifliydi.
Gelen kursiyerlere de o kitabı sunacaksınız ve oradan
evet.
eğitimlerini devam
Aynen,
ettirecekler.
Devam edeceğiz,
çok güzel.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz BDA yani Beauty Design Akademi kurucu ve yöneticisi Yeşim Büyükata stüdyo konuğumuzdu. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizimle birlikte. Sayın Çetin hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Güzel bir bayram tatilinin hemen sonrasında sizinle birlikteyiz. Bayram nasıl geçti diye çok kısa sorayım öncelikle.
Evet şöyle tabii hani hep bizim gibilere sorduğunuzda söylerler. Ah nerede o eski bayramlar? diye başlanır ve ondan sonra da anlatmaya başlanır eski bayramların güzellikleri. Şudur, bir defa aile büyüklerinden uzak olanların birbirleriyle görüşmesi, aile efradı birbirinden uzak olan aile bireylerinin bir araya gelmesi, aile ocaklarında bir araya gelmesi, toplanması, dini vecibelerin yerine getirilmiş olmanın verdiği o huzur, ruh hali, evet, huzur, mutluluk, o keyif kesinlikle. Ben eminim bu dönemde yaşayan çocuklar da işte bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra sorduklarında
nerede
o eski bayramlar diyeceklerdir. Ama tabii ki bu özel günler, bu güzel günler hem ruhumuzu zenginleştiren hem aile bağlarımızı, sosyal bağlarımızı birbirine kenetleyen, güçlendiren, özellikle de işte çok uzun zamandır birbirleriyle görüşemeyen ailelerin, yeni bireylerinin birbirleriyle tanışması açısından da çok önemli. Hem dini hem ailevi, sosyal bütün unsurları bir arada taşıyor. O nedenle iyi ki böyle güzel ve özel günlerimiz, bayramlarımız var.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bayramların en güzel yanından Sayın Çetin bahsetti. Hani bir arada olmak, aile birliğinin korunması diye. Biz de bugün programımızda koruyucu aile kavramını konuşmak istiyoruz. Evet, aile birliğinin korunması çok önemli. Ailenin sadece tabii ki bayramlarda değil, hep bir arada olması çok önemli ama anne babası olmayan yavrularımız var. Onlar da o aile sıcaklığını yaşamayı çok arzu ediyorlar. Bayramda el öpmek istiyorlar. Harçlık almak istiyorlar. O bayramın güzelliği en güzel eğer aileyle yaşanıyorsa o aileye sahip olmak istiyorlar aslında. Sanıyorum koruyucu aile de tam da bu noktada o sıcaklığı, o sevgi yuvasını çocuklarımıza vermekle yükümlü, öyle mi? Siz lütfen detaylı olarak anlatın. Koruyucu aile nasıl bir ailedir? Nasıl oluşur?
Evet. Şimdi tabii bu güzel günleri bahsederken, bayramlarımızın hasletlerinden bahsederken onun en önemli unsurlarından birisi de işte aile büyükleriyle çocukların, torunların, evlatların bir araya gelmesi, o günü birlikte idrak etmesini hepimiz istiyoruz. Ama dediğiniz gibi de bunlardan mahrum kalan çocuklarımız da var. Bunlar işte ailelerinden belirli sebeplerle süreli veya çok kesin bir şekilde ayrılmış olanlar olabilir. Hı hı. Anne babanın, yani ebeveynlerin bakım yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olmalarından dolayı, bu sağlık sebeplerinden kaynaklı olabilir ya da başka sebeplerle kaynaklı olabilir. Veya anne ve babası hiç olmayan çocuklarımız da var. İşte böyle durumlarda çocukların aile kavramını anlayabilmesi, anne baba kavramını anlayabilmesi, bir aile ortamında, bir evde büyüyebilmesi, bir kurumda büyümesinden çok daha öncelikle tercih edilen bir durumdur. Böyle durumlarda işte geçici veya süreli olarak ailesinin bakımından mahrum kalmış olan çocukların bakım, aile ve özellikle de eğitim konularında, sağlık konularında çocuğa sahip çıkabilecek geçici veya belirli süreli olarak bu konuda uzmanlaşmış ailelerin yanında çocuğun belli bir süre bakımının üstlenilmesi meselesine biz koruyucu aile sistemi diyoruz. Ülkemizde bu düzenli ve güzel şekilde şu anda işletilmeye başladı ve bu anlamda da en azından evsiz, yuvasız kalan çocuklarımızın, işte anne babasız kalan çocuklarımızın da o aile ortamını yaşaması, o duyguyu, işte birlikte olma duygusunu yaşaması önemliydi. Bu anlamda da koruyucu aile sistemi Türkiye'de başarıyla şu anda uygulanmaya devam ediyor. Hı hı.
Koruyucu aileyi anlatırken geçici bir süreyle veya belli bir süreliğine sözcüğünü kullandınız. Şimdi koruyucu aile deyince insanın ilk olarak aklına evlat edinme durumu geliyor. Örneğin bir çocuk esirgeme kurumunda yetişen çocuğumuz bir aile tarafından evlat ediniliyor ve bakımı yine o aile tarafından karşılanıyor. Ama sanıyorum o ince nokta o süreyle alakalı, öyle mi?
Evet. Şimdi koruyucu aile ile evlat edinmenin arasındaki en önemli fark, koruyucu aile sisteminde çocuğun aslında anne ve babası var. Mevcut bir anne baba var Ancak bu anne baba belirli süreyle anne babadan alınması gerekli kılan hallerin ortaya çıkması. Örneğin çocuğa şiddet uygulanması, çocuğa istismar uygulanması, işte çocuğun sürekli şekilde evden kaçmasına sebep verecek bir takım olguların ortaya çıkması veya çocuğun sosyal hizmetler kurumu tarafından bu gibi sebeplerle anne ve babadan velayetin geçici olarak alındığı durumlar. Örneğin annenin ya da babanın sağlık sorunları sebebiyle onların sağlık durumu düzelinceye kadar bir takım sorumluluklarının devlet tarafından ele alınması gibi. Burada en önemli fark şu, koruyucu aile sisteminde çocuğun velayetinin annede veya babada ya da ailede kalmasına devam ediyor olması veya sosyal hizmetler kurumunun bunu yürütüyor olması. Evlat edinmede ise evlat edinmede velayet hakkı tamamen evlat edinen kişiye geçiyor. Yani evlat edinen ailenin nüfusuna kaydediliyor çocuk ve eğer evlat edinen ailenin diğer başka çocuklar da var idiyse onlarla eşit haklara sahip olarak evlat edinen kişinin nüfusuna geçiyor. Ancak koruyucu aile sisteminde koruyucu ailenin nüfusuna geçmiyor çocuk. En önemli fark bu zaten. Koruyucu ailenin görevi belirli bir süre sonra sona ermesine rağmen evlatlıkta, evlat edinmede artık ömür boyu evlat edinilen çocuk, evlat edinen ailenin evladı oluyor. Öz evladı gibi eşit haklara sahip oluyor. Daha önce Medeni Kanun değişikliğinden önce evlatlık ve öz evlat arasında bir takım haklar konusunda farklılıklar var idi. Ancak Medeni Kanunumuzda yapılan değişiklikle evlat edinilen çocuk da aynen öz evlatlar gibi aynı ve eşit haklara sahip oluyor. Yani koruyucu ailede velayet anne babada devam ediyor. Koruyucu aile hiçbir şekilde çocuğun şeyine sahip olamıyor. Ama evlat edinilen kişi evlatlık müessesesinde evlat edinenin evladı oluyor, onun nüfusuna geçiyor ve ona kaydoluyor.
Evet, koruyucu aile olmak tabii çok önemli bir unsur.
Kesinlikle.
Ve özellikle koruyucu aile olmaya aday kişilerin de herhalde bu önemi içlerinde barındırıyor olmaları gerekiyor. Ne gibi özellikler taşımaları lazım bir ailenin koruyucu aile olabilmesi için?
Evet, şimdi tabii özellikle koruyucu aile olacak modelde bir defa eğitim almış olması gerekiyor. Yani en az aile bireylerinden bir tanesinin ilkokul mezunu olması gerekiyor. Yani ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Aksi halde ilköğretim mezunu yoksa ailenin fertlerinde o takdirde koruyucu aile olamıyor. Yine birinci ve ikinci kademe dediğimiz aile koruyucu aile olma eğitiminden geçmiş ve onun sertifikasını almış olmaları gerekiyor. Onun dışında bütün aile fertlerinde sabıkasızlık belgesi isteniyor. Yani sadece koruyucu aile olan kişilerin, anne ve babanın sabıkasız değil, o bireyler içerisinde, o aile içerisinde, örneğin başka işte çocuklar var ise, aynı evde yaşayan amca, dayı, hala var ise, bunların da kesinlikle sabıkasızlık belgesi olması gerekiyor. Yani herhangi bir suç işlememiş olmaları gerekiyor. Yine aynı şekilde eğer yaş meselesi var, 25 yaş ile 65 yaş arasında olunması gerekiyor. Yani mutlak şekilde 25 yaşı doldurmuş, 65 yaşını aşmamış olması gerekiyor ki aile ve çocuğa bakım yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekiyor. Eğer çocuğun akrabalarının koruyucu aile olmak istemesi durumu söz konusu ise yine örneğin çocuğun amcası, dayısı, halası, teyzesi bunlar da koruyucu aile olmak isteyebilir. O takdirde koruyucu ailede aranan şartların aynısı akrabalar için de aranmaktadır. Onlar için de geçerlidir. Demek ki ilköğretim mezunu olacaklar, sabıkasız olacaklar, 25 yaş ile 65 yaş arasında olacaklar. Bu koşulları taşıyorlar ise koruyucu aile olma imkanına sahip olacak aileler.
Peki nasıl başvuracaklar koruyucu aile olabilmek için?
Evet, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü her ilimizde var. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurarak koruyucu aile olmak istediklerini bildirecekler. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılacak bir araştırma neticesinde o vasıfları taşıdıkları bir sosyal inceleme, aile incelemesi dediğimiz, ekonomik ve sosyal durum incelemesi dediğimiz incelemeler yapılıyor. Bu incelemeler neticesinde eğer vasıflara uygun bulunan aileler var ise onlar koruyucu aile kapsamına alınıyor ve korunacak çocuklar olduğunda o ailelerle tanıştırılıp
irtibata
geçip veriliyor ki o çocuk orada korunma imkanlarını yerine getirebilsin.
Geçici süreyle demiştiniz. Bunun en uzun ve en kısa süresi ne kadar?
Evet, buna da yine Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü evlat alınan, daha doğrusu koruyucu aile yanına verilen çocuğun ailesinin, yani gerçek ailesinin durumuna göre. Örneğin tedavi görüyor anne, baba işte işsiz, ekonomik sosyal durumu, bakımı yerine getirecek durumda değil. Anne örneğin eğer tedavisini sağlıklı şekilde bitirebiliyorsa, baba o süre içerisinde iş imkanı sağlamış ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Kurumu'nun görevlileri tarafından, bu hani ilk başta koruyucu aileler için sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılıyor, evet, demiştik, evet, ya, aynı araştırmayı çocuğun ailesi için yapıyor. Çocuğun annesinin babasının sağlık durumları uygun hale gelmişse, ekonomik ve sosyal durumları uygun hale gelmişse veya işte rehabilitasyondan geçirilmişlerse, örneğin çocuklarına şiddet uyguluyorlardı ama bir rehabilite döneminden geçirildi ve onların iyileştiği düşünülerek bir daha çocuklarına şiddet uygulamayacakları düşünüldüğü takdirde o süreyle bağlı olarak alınabiliyor. Yani illa böyle şu kadar süreyle diye baştan bir süre konulmuyor. Çocuğun durumuna göre bu yapılabiliyor. Tabii koruyucu aile yanında kalan çocuklar, örneğin aile, bu daha çok yurt dışından da soruluyor aslında, yurt dışındaki dinleyicilerimiz tarafından da. Mesela yurt dışına alıp çocuğu götürebilir miyim? Ben koruyucu aileyim, işte çocuğu Fransa'ya tatile götüreceğim. Bunu yapamıyor koruyucu aileler. Koruyucu aile mutlak şekilde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün onayı veya ailenin izniyle, çocuğun gerçek ailesinin izniyle yurt dışına götürebiliyor. Yani Sosyal Hizmetler Kurumu bunu eğer uygun görmez ise çocuğun tatilde yurt dışına götürülmesi söz konusu değil. Bir de önemli nokta şu, çok sık şekilde bu soruyla karşılaşmıştım daha önce de. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da ekonomik durumları, mali durumları iyi olduğu için işte kendi bayram tatillerinde, diğer yıllık izinlerinde Türkiye'ye geldiklerinde böyle köylerinde, çevresinde, memleketlerinde yardıma muhtaç olan çocuklar oluyor. Akrabalarının çocukları olabiliyor. Bunları koruyucu aile olarak alıp yurt dışına götürebilir miyiz diye çok sık soruluyor. Maalesef yasada çok açık bir hüküm var. Orada diyor ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet etmiş olmak. Şimdi bazı koruyucu vatandaşlarımız, evet, bazı vatandaşlarımız yurt dışına gittiğinde o ülkenin vatandaşlığını kazanmış olabiliyor. Alman vatandaşlığını tercih etmiş olabiliyor. Veya orada ikametgahları orada olabiliyor. Bu takdirde koruyucu aile olabilmenin önemli koşulu olan Türkiye'de ikamet etmiş olma koşulu olmadığı için yurt dışındaki vatandaşlarımızın koruyucu aile olması, Türkiye'de koruyucu aile olması söz konusu değil.
Ama tatil olarak yine götürmek isterlerse izin almaları
gerekiyor. İzin almaları gerekiyor, aynen.
Peki en fazla kaç çocuğa koruyucu ailelik yapabilir bir aile?
Tabii şöyle, şöyle düşünmek lazım. Hani deriz ya biz de, hani bakacağımız kadar ve onlara eşit şekilde tüm sevgimizi, bütün işte ona ilgimizi, alakamızı yönlendirecek şekilde adil olmalıyız sevgimizi dağıtırken de çocuklarımıza bakımlarını yaparken. Yasamızda bununla ilgili sınırlama getirilmiş. En fazla bir koruyucu aile 3 çocuğu koruyucu aile kapsamında kendi ailesi içerisine alabiliyor. Bakım ve işte korumasını üstlenebiliyor.
Ama aynı anda 3 çocuğu birden kendi ailesine katamaz değil mi?
Aynı anda 3 çocuğu katabiliyor işte. O sayı
yok,
o.
Ben en fazla kişi olarak düşündüm.
Bir aile 15, 20, 30 yani bakabildiği uzun süreler boyunca, hatta uzmanlaşmış aile koruyucu aileler dediğimiz hususlar var aileler var. Onlar bu alanda uzmanlaştıkları için, yani koruyucu aile yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirdikleri için o koruyucu ailelere sürekli şekilde yeni çocuklar verilebilmekte. Benim söylediğim 3 çocuk sayısı aynı anda en fazla 3 çocukla.
Yoksa hani biri bitip diğeri başlamak gibi.
Hayır yok. Aynı anda 3 çocuğa bakabiliyorlar. Tabii koruyucu aile aynı zamanda onlara bir takım ekonomik imkanlar da sağlanıyor. Örneğin bütün eğitim, kırtasiye, işte sağlık, bütün harcamaları koruyucu aile tarafından değil, Sosyal Hizmetler Kurumu tarafından bu harcamalar karşılanıyor. Örneğin eğitim dönemlerinde Eylül ayında başlıyor. Eylül ayında her çocuk için bir asgari ücret tutarında, en az asgari ücret tutarında olmak kaydıyla koruyucu aileye devlet tarafından ödeme yapılıyor. Eylül dönemlerinde örneğin bu ödemenin 3 katı birden yapılıyor aileye ki çocuğun eğitim ve diğer kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Yine sağlıkla ilgili harcamalar zaten özel koruma altında oldukları için o çocukların tüm sağlık harcamaları devlet tarafından karşılanıyor. Koruyucu ailede bakmış olduğu her çocuk için ayrıca belli bir ücret almaya hak kazanıyor. Hı hı. Yani belli bir ücret karşılığı yapılıyor koruyucu ailelik.
Koruyucu aile olmaya engel teşkil eden durumlar var mı?
Mutlaka var. Örneğin koruyucu aile olduğu esnada hiçbir sabıka kaydı olmamasına rağmen koruyucu aile olduktan sonra herhangi bir sabıka alır ise koruyucu aile tarafları herhangi birisinin alması yeterli. Yani anne veya babadan birinin alması ya da o aile çocukla aynı ortamda bulunan diğer kişiler de buna dahil olmak üzere. Hı hı. Herhangi bir sabıka kaydı ya da suç işlemeleri durumunda çocuk hemen alınıyor. Yine çocuk istismarı, yine aynı şekilde şiddet ve benzeri gibi şeyler koruyucu aile tarafından yapılıyorsa çocuk hemen alındığı gibi aynı zamanda koruyucu aile sertifikaları da iptal ediliyor ve bir daha onlara çocuk verilmiyor.
Evet, çocuğa sevgimizi vereceğiz ama sevgiyi gerçekten temiz ve saf haliyle vereceğiz. Bu anlamda aslında koruyucu ailelik gerçekten çok çok kutsal bir kurum haline gelmiş anladığımız kadarıyla. Kesinlikle. Ve Türkiye'de de devam ediyor. Son olarak bu konuyla ilgili aktarmak istedikleriniz varsa onları da iletelim. Ve koruyucu aile olmak isteyenlerin de sizin de bahsettiğiniz gibi Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları konusunda yolun açık olduğunu da bir kez daha hatırlatmış olalım.
Evet, özellikle koruyucu aile olmak gerçekten önemli. Bu çocuklarımızın aile yanında büyümeleri ve sağlık ve ruhsal gelişimleri aslında son derece önemli. Kendileri de çocuk sevgisi olan ailelerimizin koruyucu aile olarak hem çocuk hasretlerini giderebilecekleri gibi hem ekonomik anlamda kendilerine de bir katkı sağlayabilirler. Bunun yanı sıra tabii önemli olan şu, bu iş maddi anlamlı değil, maneviyatı boyutuyla yapılması gereken bir iştir. O nedenle dinleyicilerimizi, koruyucu aile olabilme isteyen dinleyicilerimizin bağlı bulundukları ildeki sosyal hizmetler il kurumlarına başvurmaları, bir aylık bir inceleme süresi var. O inceleme süresinde eğer örneğin uygun bulunmadılar, ona itiraz hakları da var. Bir defalık olmak üzere itiraz edebilirler. Yine aynı sosyal hizmetler il müdürlüğüne itiraz ederek ek incelemenin, yeni bir incelemenin yapılmasını isteyebilirler. Bu çerçevede bu yolda çocuklarımıza aile yuvası, aile sıcaklığını açacak koruyucu ailelerimize şimdiden teşekkür ediyoruz.
Biz de size verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuzdu. Koruyucu aile kavramını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.
Bu ise adımız da olduğu için...
Hayatın Sesleri.